Ayrım 14. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. 3. bölüm. Bilgilendirme. Ruhsal bilgilendirme. Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner. Alexander Everett. Hastalara aşağıdaki bilgilerin verilmesi ve özümsemelerinin sağlanması ruhsal bilgilendirmede esastır. Çünkü tüm insan davranışlarının bir anlamı vardır. İnsan zihninin belli bir takım işleyişi, belli yasalar çerçevesinde diğer işleyişlere bağlıdır. Sonuçlara bakarak sebeplere ulaşmak olasıdır. İnsan zihninin belli bir katmanındaki bilgiler, izlenimler, ihtiyaçlar bilinçli alan tarafından algılanamaz, kullanılamaz. İnsan zihni dürtüler tarafından harekete geçirilir. Zihin amaca yönelik işler. Amaçsa dürtüleri doyuma kavuşturmak, acıdan kaçınmaktır. Her gelişim birbirini takip eden dönemlerden oluşur ve her dönemin bir kriz noktası vardır. Herhangi bir döneme ait kriz noktası aşılamazsa bir sonraki döneme ait kriz noktasının aşılması engellenir. İnsan zihninin 5 ögesi vardır. Dış gerçeklik, içgüdü, id, ego ve süperego. Dış gerçeklik. İnsan sadece dürtüler, yasalar ve yasaklara göre yaşamaz. Aynı zamanda gerçeklik yönelimli planlamalar, stratejiler, yargılar oluşturmak, ayakta kalmak için çevreye en uygun yanıtları vermek durumundadır. İnsan içinde yaşadığı toplumdan etkilenir ve topluma etkiler. Güdü, dürtü, içgüdü. Organizmanın gereksinmelerini karşılayan davranışları başlatan güçlere güdü, dürtü ve içgüdü denir. Güdü deyince, organizmayı belli ve düzenli bir davranışa yönelten herhangi bir durumu anlıyoruz. Örneğin, güven ve korunma güdüsü, onuru koruma güdüsü ve bunun gibi. Dürtü ise organizmanın uyarılmış bir durumudur. Örneğin, açlık dürtüsü, susuzluk dürtüsü, cinsel dürtüler ve bunun gibi. Dürtü ve güdü, birbirinin yerini kullanılabilir ama genel olarak dürtü, biyolojik gereksinimleri belirleyen itici güç için kullanılmakta, güdü ise dürtüyü de içine alan fakat daha çok yaşam deneyimleri sonucunda ortaya çıkan, gereksinimleri belirleyen daha genel ve kapsayıcı bir terim olarak kullanılmaktadır. İçgüdü ise biyolojik uyarılmanın psikolojik anlatımıdır. Yani türe özgü davranış örneklerini başlatan ve sürdüren, değişmeyen ve doğal olarak bulunan güçlerdir. Kaynağını aldığı bedensel uyarılmaya ihtiyaç, ihtiyacın psikolojik temsilcisine istek denir. İstek, davranışı güdülendirir, aynı zamanda davranışın yönünü de belirler ve belirli bir uyaran için kişinin duyarlılığını da artırır. İçgüdüler, yaşam içgüdüsü ve ölüm içgüdüsü olarak ikiye ayrılır. Yaşam içgüdüsünü çalıştıran enerji türüne libido denir. Libido, cinsel dürtünün dinamik belirtisidir ve genellikle cinsel dürtüyle eş anlamlı olarak kullanılır. Libido oldukça karmaşık olan başka öge dürtülerden oral, anal, genital dürtüler oluşur ve bu dürtülere parçalanabilir. Her dürtünün bir amacı ve nesnesi vardır. Amaç boşalma ve doyumdur. Ölüm içgüdüsünün önemli bir türevi saldırganlık dürtüsüdür. Saldırganlık dürtüsü aslında insanın kendine yönelik yıkıcı eğilimlerinin dış dünyadaki nesnelere çevrilmesidir. İd, kişiliğin biyolojik bölümüdür. Kişiliğin temel sistemidir, gerçek ruhsal aygıttır. Kalıtsal olarak gelen, içgüdüleri de içeren ve doğuştan var olan psikolojik eğilimlerin tümüdür. Halk arasında şeytan veya nefis de denir. Ego ve süperego, idden ayrımlaşarak gelişir. İd, içgüdülerin, dürtülerin, doyurulmayı bekleyen gereksinimlerin haznesidir. Büyük bir kısmı bilinç dışındadır, değişmez. İdde, zaman ve mekan kavramı, mantık, ahlak, ceza, neden-sonuç ilişkisi yoktur. Haz prensibiyle çalışır. Yani hazza ulaşmaya çalışır. Elemden kaçar. Aş buldun ye, iş buldun sıvış ve bunun gibi. İçinde libido dediğimiz ve her kişide farklı olan enerji tankını barındırır. Libido, yaşam enerjisi ve ölüm enerjisi olarak iki kısma ayrılır. Yaşam enerjisi üretkenliktir ve eros, yin, şehvet olarak adlandırılabilir. Ölüm enerjisi ise kızgınlık, öfke, intikamdır ve thanatos, yang, gazap olarak da adlandırılabilir. Rüyalar ide aittir. Sayın Hocam Doktor Tahir Özakkaş'ın Bütüncül Psikoterapi adlı kitabında ruhsal yapının ilk bileşeni olarak id şu şekilde anlatılmaktadır. Dinamik yapıya göre id, vücutta yeri belirlenemeyen, afaki bir şekilde tanımlanan, içgüdülerimizin ve dürtülerimizin kaynağı olarak tanımlanan, insanoğlunun ilk ruhsal bileşeni olarak tasavvur edilir. Bu bileşenin başlangıç noktası ve sınırları dinamik yapıda net bir şekilde çizilememektedir. Teorik bir tartışma olarak burada idin bu yapısını biraz irdelemek istiyoruz. canlılığın ilk başlangıcı olarak bakteriyofajlardan gelişmiş insan modeline kadar tüm canlılar varlıklarını sürdürme ve devam ettirme genetik şifresiyle donatılmıştır. Bu şuurlu bir varoluş değildir. Canlılar üzerlerine yüklenen görevleri tam manasıyla yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Hemostasisi üst denge hali, yani metaforik olarak cenneti öncelikle muhafaza etmeye, sonraları ise yakalamaya çalışan temel güdüye, yapıya denilebilir mi? İdi bu şekilde tanımlarsak, bir bakteriyofajın, bir virüsün ya da bir bakterinin canlılığını devam ettirmek için verdiği mücadeleyi de id olarak adlandırmak gerekir. Bu ne kadar doğru olur? Biz insanoğlunun ruhsal aygıtının ilk bileşeninden bahsedeceksek, id biyolojik bir yapıdan öte bir anlam ifade etmelidir. Bu durumda bebek anneden ayrıldığında, yani göbek kordonunun kesilmesi anından itibaren farklı bir oluşum başlamaktadır. İdin ilk oluşumunu bu devreyle başlatmak mümkündür. Bebeğin bağımsız bir birey olarak kendi varlığını muhafaza etmesi için genetik şifresinde yazılı olan programı uygun bir şekilde hemostasisi sağlamak amacıyla içgüdüsel ve dürtüsel talepleri ortaya çıkacaktır. Edilgen bir yapı içerisinde olan bu varlık, bu taleplerin çevre tarafından, yani bakıcıları vasıtasıyla giderilmesini bekleyecektir. Açlığının giderilmesi, susuzluğunun ortadan kaldırılması, sıcaktan, soğuktan ve mikroorganizmalardan korunabilmesi ancak bakıcılarının yardımıyla mümkün olacaktır. Burada içgüdüsel davranışlar ve dürtüler yoluyla bakıcıya mesaj gönderilir. Kendisinin sağlayamadığı üst denge durumunu başkaları vasıtasıyla tesis etmeye gayret edilir. Ki artık ötekine ihtiyaç duyulan dönem başlamıştır. Burada şuurlu bir dürtüden bahsetmek mümkün değildir. Acaba buna id demek mümkün müdür? Freud'un kastettiği idin ana kaynağının bu biyolojik kökenden alındığını kabul edebiliriz. Başka bir yaklaşım tarzıyla ise bebeğin ilk primitif farkındalık düzeyiyle ağzının bir memeye yönelmesi, memeyi talep etmesi idin ilk kaynağı olarak nitelendirilmektedir. İçsel dürtü bir nesne arayışı içindedir. Bu nesne memedir. İd memeye yönelmekte, memeyi alıp emdiğinde rahatlamakta ve denge haline gelmektedir. Bu farkındalık halinin artmasıyla dürtülerin ve içgüdülerin nesneye yönelik hareketleri ve eylemleri id olarak isimlendirilebilir. Daha sonraki gelişim evrelerinde idin dürtülerinin hedefe yönelik talepleri ego, gerçeklik ve süperego tarafından bazen engellenecek, bazen çarpıtılacak, zaman zaman da izne tabi tutulacaktır. Bu bağlamda dinamik ruhsal aygıtımızın id bileşeninden tam manasıyla bahsetmek mümkündür. İdi biz de bu manada alarak idin gelişimini takip etmek istiyoruz. İdin ilk çekirdeğini, üstün denge halini korumaya yönelik olarak açlık dürtüsünü ortadan kaldırmak amacıyla bebeğin ağzının bir nesneye yönelmesiyle başlatmak mümkündür. Bu sanki bir nevi ruhsal zigot halidir. Bu zigot kopyalarını üretecek, dürtüler çoğalacak, farklılaşacak ve özelleşecektir. Açılımlar devam ettikçe ve idin sanal programı geliştikçe milyonlarca dürtünün hedef nesnesine yöneldiğini göreceğiz. Bir ömür boyu bu dürtüler hep hedefini arayacaktır. Hedeflerine ulaştıkları müddetçe dürtüler yüklendikleri yükten ve gerilimden kurtulacak ve nötralize olacaktır. Bu da organizmanın bütünüyle rahatlamasını, yani cehennemden cennete geçişini temsil edecektir. Dürtünün hedefine ulaşamaması gerilimin devamına yol açacak, bu da bebeğe ebedi bir cehennem hali yaşatacaktır. Bebeğin memeye yönelmesiyle başlayan ilk ruhsal zigot oluşumu henüz kaynağını bilemediğimiz bir yolla, tıpkı sıkıştırılmış sanal bir programın açılması gibi kademe kademe açılmakta ve yetişkin insanı oluşturmaktadır. Bu açılımın çeşitli evrelerinde meydana gelebilecek olan tıkanıklıklar, ruhsal gelişimin yer yer engellemesine, tıkanmasına, patolojik seyir göstermesine ve hastalıkların oluşmasına temel oluşturacaktır. Burada matematiksel bir matriksten ya da kaos içerisinde bir determinizmden bahsetmek mümkündür. Erişkin yaşta karşımıza gelen bir bireyde organik bir hata gördüğümüzde bunun biyolojik gelişmenin hangi evresinde meydana geldiğini tam manasıyla söylemek mümkün olmaktadır. Aynı şekilde ruhsal haritanın aşamaları tam manasıyla çıkarılmamış olsa bile erişkin hayatta karşımıza gelen bir bireyde ruhsal aygıtlardaki bir patolojinin hangi gelişim evresinden kaynaklandığını ana hatlarıyla tayin ve tespit etmek de mümkün görünmektedir. Modern çağın bilim adamının bu deşifreyi yapacağına, ruhsal gelişim evrelerinin katmanlarının haritasını tam manasıyla çıkaracağına inanıyoruz. İdin memeyle başlayan yolculuğu, tüm dürtülerin nesnelerine ulaşma yolundaki çabaları belli seyriyle sürmektedir. Bu yolculuğun nasıl geliştiğini birlikte izleyeceğiz. Kapalı bir devre halinde çalışan bir buzdolabı için zamandan, mekandan ya da mantıktan bahsetmek ne kadar saçma ise, bir bebeğin de dünyaya geldikten sonra zaman, mekan ve mantığı bilmesini iddia etmek aynı şekilde saçmadır. Bunların oluşabilmesi için memeyle temas eden idin ilk realiteyle karşılaşması ve bir kısmının farklılaşarak realiteye adapte olmuş bir yapıya dönüşmesi gerekmektedir. Bu, sanal programın yazılımına uygun bir açılım doğrultusunda olmaktadır. İdin, bir alanı idden farklılaşarak daha sonra ego ismini vereceğimiz ilk benlik çekirdeğini meydana getirmektedir. İd, bir kapalı devre sistem iken realiteyle bağlantıya geçtikçe bir kısmı farklılaşmakta, realiteyi algılamakta, özümsemekte ve onunla uyum içerisine girmektedir. Bu durum, bir taraftan beynin biyolojik yapısının gelişimini sürdürdüğü sürecin işlemesini, diğer taraftan ruhsal aygıtın sanal açılımının aynı şekilde devam etmesini gerektirmektedir. Yani beynin biyolojik gelişimiyle ruhsal yapının sanal gelişimi baş başa gitmek zorundadır. Beynin biyolojik yapısı gelişimini sürdürürken bir tıkanıklığa uğrarsa ruhsal aygıtın gelişimini tamamlaması mümkün değildir. Beyni bir müzik aletine benzetecek olursak, bir enstrümanın çalınabilmesi için enstrümanın fiziki varlığının tam teşekkül etmesi ve tüm notaları çıkarabilecek hale gelmesi şarttır. Fakat o enstrümanı çalabilmek için enstrümanı kullanabilecek kabiliyetlerin geliştirilmesi gerekir ki bu bir senkronizasyon işidir. Beynimizin biyolojik yapısının gelişimi 18 yaşlara kadar devam eder. Beynimizin ruhsal yapısının gelişimi ise dinamik yapı içerisinde hayat boyu oluşmakta ve değişmektedir. Bu manada ruhsal aygıtına baktığımızda idin yaşamanın tek bir felsefesi vardır. Bu da haz ilkesidir. Burada kastedilen haz, organizmayı üst denge, hemoostatis haline getirecek içgüdülerin ve dürtülerin deşarjı, yani nesnelerine ulaşmasıdır. İdin yaşamda başka hiçbir dayanağı yoktur. Başka hiçbir şey bilmez. İd eşittir, hazdır. Yani biyolojik manada denge haline ulaşmaktır. Bu tanım zihninizi karıştırabilir ve bu tanımla idi anlayamamış olabilirsiniz. İdi anlayabilmek için idde olmayanları anlatmak gerekir. Buna göre idde zaman yoktur. Zira zaman kavramı insanoğlunun egosu tarafından oluşturulmuş sanal bir gerçeklik halidir. Zaman sonradan bizim sanal dünyamıza yaratılmıştır. Suyun üzerinde, yani buzdağının suyun üstünde kalan kısmında ise zaman kavramı bulunur ve çizgisel, lineer bir şekilde işler. Suyun altında ise zaman yoktur ve burada olmayan zaman egodan bakıldığında, yani egonun bakış açısına göre döngüseldir. İdde zaman bir dairenin Siglus'undaki dönüşüm gibidir. Önü ve arkası belirsizdir. Kim neyin önünde ve kim neyin arkasında, dairede buna karar vermek mümkün değildir. Egoda ise zaman çizgiseldir, doğrusaldır, yani geçmişi, anı ve geleceği vardır. Bilinmez bir geçmişten gelir, bilinmez bir geleceğe gider. İnsanı gerçek manada anlamak istiyorsak, ana yapımız olan idin zaman kavramının bulunmadığını ve zamanın orada işleyişinin döngüsel olduğunu hep hatırımızda tutmamız gerekir. Bu size uzak bir düşünce gibi gelebilir. Hemen yanı başımızdaki küçük çocuğunuza, kardeşinize veya yeğeninize yüzünüzü çeviriniz. 3, 4 ya da 5 yaşındaki bu küçüğe, dünü, bugünü ve yarını, bir saat, bir gün, bir yıl sonrayı kavratabilmek için yıllarca beynini yıkamanız gerekir. Uzağa gitmenize gerek yok. Kendi içinize dönün. Birinci süreç dediğimiz düşünce süreçlerinde, yani rüyalarımızda ve fantezilerimizde zamanın ne kadar döngüsel olduğunu, geçmişin, şimdinin ve geleceğin nasıl iç içe girdiğini doya doya seyredebilirsiniz. Daha da ileri giderek bir akıl hastanesinde birinci düşünce sürecine dönen bir psikotik hastanın nasıl zamanın dışında yaşadığını gözlemleyiniz. Kısacası esas kaynağımız olan idde zaman yoktur ve olmayacaktır. İşte biz böyle bir yapı üzerine hayatımızı ve medeniyetimizi bina ediyoruz. İkinci olarak idde mekan yoktur. Mekan da insanoğlunun egosu vasıtasıyla oluşturduğu sanal bir illüzyondur. X, Y, Z koordinatlarının oluşturduğu bir dünya tasarımının uzamsal algısı bizde mekan olarak adlandırılır. Yerimizi bu koordinatlara bakarak tayin ederiz ve mekanın varlığına inanırız. Bu da beş duyu ile alınacak olan algılara bağlıdır. Beş duyu ile algılanan algılar ise sadece elektriksel uyaranlar, potansiyeller ve kimyasal medyatörlere bağlıdır. Yine mekan kavramının bu sanal yapısını algılayabilmek için yanı başımızda bulunan küçük bir insana eğilelim. 500 kilometre uzakta bulunan babaannesini gecenin 12'sinde görmek isteyen çocuğumuza onun uzakta oluşunu bir türlü anlatamayız. Uzaklık ve yakınlık, yani mekan kavramı, onun zihninde henüz yoktur. zaman kavramında olduğu gibi mekan kavramının oluşabilmesi için yıllarca ona bir eğitim vermemiz gerekir. Gökyüzünde gördüğü güneş gözleri kadar küçük, ay bir simit gibi koluna takacağı büyüklüktedir. İdi daha iyi anlayabilmek için ne olmadığını gösteren üçüncü bileşen mantıktır. İdde mantık yoktur. İlginçtir ki biyolojik yapının kurulumu, yani beynimizin nöronal aktivitesi, mantıksal kurguya açık ve onunla senkronizasyon, eş zamanlılık gösteren bir tabiattadır. Mantıksızlığı, birbiriyle çelişen kavramlaşmayı beyin otomatik olarak reddetmektedir. Mantıksal zıtlığı ve tersliği yine mantıksal mekanizmalarla birbirine bağlama gayreti içindedir. Bunu bebeğin gelişimindeki otomatik uyarı açlığına, yaşı dolduğunda yürüme potansiyeline, vakti geldiğinde konuşma istidadına benzetebiliriz. Bu insanoğlunun yaratılışında da var olan bir programdır. Ama İd'in özünde mantık yoktur. Bir çocuktan mantıklı bir davranışı beklemek mümkün değildir. İnsanoğlunun yeryüzünde bir medeniyet oluşturabilmesi için zamana, mekana ve mantığa ihtiyaç vardır. Mantık, determinizmle iç içe geçen bir yapıdır. Her sonucun bir sebebi, her etkinin bir sonucu vardır. Hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan hiçbir şey de yok olmaz. Ama çocuk ve ilkel yapımız bu şekilde düşünmez. Bir çizgi filmde kahramanın pencereden çıkarak uçtuğunu gören 4 yaşındaki bir çocuk, kendisinin de uçabileceğini hükmederek pencereden atlayabilir. Onlarca çocuk bu gayretkeşliğin peşine düştüğü için birçok çizgi film yasaklanmıştır. Mantıksızlıklarla dolu çocukluk hayatımız aklımıza geldikçe tatlı tatlı gülümseriz. Halbuki aynı yapı şu anda içimizde buzdağının altında aktifliğini ve işlevini sürdürmektedir. Ana yapımız yine zamansız, mekansız ve mantıksız olarak hayatiyetine devam etmektedir. Bu yapıyı rüyalarımızda net bir şekilde görürüz. Ölü insanlar canlanır, canlı insanlar parçalanır, tekrar bütün haline gelebilir. Yoğunlaştırma mekanizmasıyla birçok şahsı bir şahıs üzerinde birleştirebiliriz. Çocuğumuza mantığı öğretebilmek için yine 5-6 yıllık bir eğitim gerekmektedir. Bazılarımız ise ömür boyu öğrendiğimiz halde mantıklı davranamamaktadır. Dördüncü bileşen olarak idimizde ahlak yoktur. Ahlak, ego ya da toplum tarafından sonradan üretilmiş, medeniyetin devamı için gerekli olan kurallar bütünüdür. İçimizde hiçbir ahlaki engel tanımayan, her zaman dürtülerinin tatmini yönünde faaliyet gösteren canavarca bir ruh parçamız vardır. Bu ahlaksız yapıyı ego ve toplum denetiminin olmadığı psikoz hallerinde çok net görebiliriz. Ulu orta soyunan ve mastürbasyon yapan psikotik insanlar zaman zaman gazete manşetlerine çıkmıştır. Ergenlik döneminde cinsel dürtüleri yoğun olan gençlerin rüyalarında ve fantezilerinde karşı cinsten ebeveynlerini gördüğü ve intihara kadar giden bir süreci başlattığı hepimizin malumudur. Yine idimizde suç ve ceza bulunmadığı gibi agresyonun boşaltılmasında da suç ve ceza arasında orantı yoktur. İdin yapısına göre herhangi bir dürtüyü deşarj etmek herhangi bir şekilde ceza gerektirmediğinden dolayı ceza diye bir kavram da yoktur. Ancak eğer bir dürtü başka tarafından engellenirse en ağır şekilde cezayı vermek idin görebilir. Burada suç ile ceza arasında orantı yoktur. Çocuğu tarafından istenen şekeri almayan baba o an çocuğu tarafından öldürülebilir. Ayhan Songar hocanın psikotik depresyonda olan bir hasta ile ilgili olarak şunları aktardığı bildirilir. Hekim hastayı muayene etmek için hastanın omuzuna dokunduğunda uyuyan hastayı uyandırmış. Hasta dönüp bakmış, yastığının altındaki silahı ateşleyerek doktoru öldürmüş ve uykusuna devam etmiştir. Hepimiz yıllarca masallarla büyütüldük ve bu masallar yukarıda anlatmış olduğumuz yapısal açıklamaları en özde bir ifade tarzıyla bizlere sunmaktadır aslında. Şöyle başlar bu masallar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik. Gide gide gittik ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Ve zamanın behrinde bir kral varmış diye devam eder tüm masallar. Burası idden egoya geçiş çizgisidir. Her masalın dibacesi olan bu ifadelerde idimizin ana yapısını görmek mümkündür. Bu ifadelerde görüldüğü gibi evvel, yani geçmiş, bugünkü zamanın içerisinde kabur, yani samanı elemek için kullanılan aygıt samanın içindedir. Halbuki samanın kaburun içinde olması lazımdır. Burada develere tellallık yaptıran, pirelere berberlik yaptıran bir mantık hakimdir ve babasının beşiğini sallayan döngüsel bir zamandan bahsedilmektedir. Az gidilip, uzak gidilip, ovaların geçildiği bir mekan anlayışı bir arpa boyuna sığdırılmakta. Aslında nesiller boyu ruhumuzun hakikati bildiği halde biz bundan bir haber yaşamaktayız. Böyle bir yapı üzerine kurulmuş olan ego, tıpkı masalların girişindeki kaotik ve bulanık anlatım üzerine inşa edilen düzenli yapılarında olduğu gibi, medeniyetin oluşturulabilmesi için reel bir kimlik yapılandırmaya çalışmaktadır. Zira masalın içerisinde bu giriş üzerine oturan geniş bir zaman, mekan, mantık, determinal yapı ve ahlak vardır. Suç ve ceza arasında bir orantı vardır. Bu da insanoğlunun reel dünyasıdır. 14. ayrımın sonu, sayfa 155.